Ayrım 3, 1933'te babamın doğduğu ve Zahir Şah'ın 40 yıllık saltanatını başladığı yıl, Kabil'in varsıl ve tanınmış bir ailesinden gelen iki genç adam, iki kardeş, babalarının Ford marka spor arabasının direksiyonuna geçerler. Kafaları haşhaştan dumanlı ve Fransız şarabından kıyak, Pagman yolunda son sürat giderken Hazara bir karı kocayı çarpıp ikisinin de ölümüne neden olurlar. Polis oldukça pişman görülen delikanlılarla ölen çiftin 5 yaşındaki oğlunu çok sayılan bir yargıç olan lekesiz geçmişiyle ünlü büyük babamın karşısına getirir. Erkek kardeşlerin öyküsünü sonra da merhamet dileyen babalarını dinleyen büyük babam, ailenin döktüğü paralar sayesinde askerlikten muaf tutulan bu iki genç adamı derhal Kandahar'a gidip orduya yazılmalarını ve bir yıl askerlik yapmalarını buyurmuş. Babaları pek canı gönülden olmasa da bu kararı boyun eğmiş, sonuçta herkes biraz sert de olsa adil bir ceza olduğu konusunda birleşmiş. Yetim çocuğa gelince büyük babam ona evlat edinip evine almış. Öteki hizmetkarları oğlanı yetiştirmelerini çok ama çok yumuşak davranmalarını tembihlemiş. İşte bu çocuk Ali'ydi. Ali ile baba birlikte büyümüş, Ali çocuk felci geçirinceye kadar da birlikte oynamışlar. Tıpkı Hasan'la benim bir kuşak sonra yaptığımız gibi. Baba bize Ali ile yaptıkları yaramazlıkları anlatır, Ali de başını sallayıp şöyle derdi: "Ama ağa efendi, ele başının kim, cefayı çekenin kim olduğunu da söylesene." Baba güler, kolunu Ali'nin omzuna dolardı. Ama bu öykülerin hiçbirinde baba Ali'den arkadaşı olarak söz etmezdi. İşin tuhafı, ben de Hasan'ı arkadaşım olarak görmüyordum. Bildik anlamda birbirimize ellerimizi kullanmadan bisiklet sürmeyi öğretmiş ya da karton bir kutudan gayet iyi çalışan bir film makinesi yapmış olsak da, bütün bir kışı uçurtma uçurarak, uçurtma yarışları yaparak geçirsek de, bu ince kemikli yüz, tıraşlı kafa ve düşük kulaklar, tavşan dudaklı bir gülümsemenin sürekli aydınlattığı bu Çin bebeği yüzü benim için Afganistan'ın yüzü olsa da, bunların hiçbir önemi yoktu. Çünkü tarih kolayca silinip atılacak bir şey değildi. Din de öyle. Sonuçta ben bir Peştundum, o da bir Hazara. Ben Sünniydim, o Şii. Hiçbir şey bunu değiştiremezdi. Hiçbir şey. Ama biz emeklemeyi birlikte öğrenen iki çocuktuk ve hiçbir etnik köken, toplumsal sınıf ya da din bunu değiştiremezdi. Yaşamımın ilk 12 yılını Hasan'la oynayarak geçirdim. Bazen bana bütün çocukluğum Hasan'la geçirilen uzun, puslu bir yaz günüymüş gibi gelir. Babamın bahçesindeki ağaçların arasında birbirimizi kovalayarak, saklambaç, hırsız polis, kızılderililik, kovboyculuk oynayarak, böceklere işkence ederek. En büyük başarımızı da hiç tartışmasız bir arının iğnesini kopardığımız gün tattık. Bir ipe bağladığımız zavallı hayvanı uçmaya her yeltenişinde çekiyorduk. Kuzeydeki dağlara giderken Kabil'den geçen koçilere, göçebelere musallat olurduk. Kervanın mahallemize yaklaştığını, koyunların melediğini, keçilerin bağlarını, develerin boynundaki çıngırakları duyar duymaz evden fırlardık. Sokağımızdan ağır ağır geçen kervanı seyrederdik. Üstü başı toz içindeki erkeklerin güneşten, rüzgardan yıpranmış yüzleri, uzun rengarenk şallara bürünmüş boyunlarına, bileklerine boncuklar, gümüş kolyeler takmış kadınlar. Keçilere çakıl taşı atardık. Katırlarına su fışkırtırdık. Hasan'ı hasta mısır duvarına oturtur, sapanıyla develerin baldırlarına taş atmaya zorlardım. İlk kovboy filmimizde John Wayne'in Rio Bravo'su, en sevdiğim kitapçının karşısındaki sinema parkta birlikte izledik. Babaya John Wayne'le tanışabilmek için bizi İran'a götürmesi için yalvardığımızı anımsıyorum. Baba o genizden gelen, vites değiştiren bir kamyonun motorundan çıkan sese epeyce benzeyen kahkahalarını koyverdi. Yeniden konuşabildiği zaman da bize seslendirme denen şeyi açıkladı. Hasan'la donup kalmıştık. İnanamıyorduk. John Wayne Farsça konuşmuyordu. İranlı değildi. Amerikalıydı. Tıpkı Kabil'de sağda solda gördüğümüz üstü başı dökülen, cırtlak renkli gömlekler giyen, cana yakın, uzun saçlı erkeklerle kadınlar gibi. Rio Bravo'yu 3 kez en beğendiğimiz kovboy filmi olan Muhteşem Yediliği tam 13 kez izledik. Her seyredişte son sahnede Meksikalı çocuklar Charles Bronson'u gömerken ağladık. Babanın dediğine göre o da İranlı değildi. Kabil'in Shar en Nau kesimindeki küf kokulu köhne çarşılarda ya da Vezir Ekber Han semtinin basışına düşen yeni kentte gezinirdik. Son gördüğümüz filmden konuşarak cıvıl cıvıl pazarlarda kalabalığın arasında dolaşırdık. Tüccarları, dilencileri yararak ilerler, üzeri tıka basa dolu minicik tezgahların sıralandığı dar geçitlerden geçerdik. Baba her ikimize de haftada 10 Afgan lirası verirdi. Biz de bu parayı ılık Coca-Cola'yı ve üzerine gül suyu ile şan fıstığı rendesi serpilmiş dondurmaya harcardık. Okul zamanı hiç değişmeyen gündelik bir düzenimiz vardı. Ben yataktan güç bela kalkıp banyoya gidene kadar Hasan çoktan kalkıp abdestini almış, Ali ile birlikte sabah namazını kılmış, kahvaltımı hazırlamış olurdu. Masaya düzgünce yerleştirilen üç şekerli koyu bir çay ve üzerine en sevdiğim reçel olan vişne reçeli sürülmüş bir dilim kızarmış nan. Ben karnımı doyurur, ev ödevlerinden yakınırken Hasan yatağımı düzeltir, ayakkabılarımı cilalar, o gün giyeceğim giysiyi ütüler, defterlerimi, kalemlerimi toplardı. Koridorda ütü yaparken kendi kendine şarkı söylediğini duyardım hafif boğuk sesiyle, eski Hazara türküleri söylerdi. Sonra baba beni siyah Ford Mustang ile okula götürürdü. Steve McQueen'in 6 ay önce bir sinemada gösterilen Ballet filmindeki arabasının aynısı olduğu için Mustang'i herkes kıptayla süzerdi. Hasan evde kalır, ev işlerinde Ali'ye yardım ederdi. Kirli çamaşırı elde yıkamak, kuruması için avluya asmak, yerleri süpürmek, pazardan taze nan almak, akşam yenecek eti hazırlamak, çimleri sulamak. Okuldan sonra Hasan'la buluşur, bir kitap kapar, babamın Vezir Ekberhan mahallesindeki arazisinin hemen kuzeyinde yükselen ters dönmüş kase biçimindeki tepeye tırmanırdık. Tepede terk edilmiş eski bir mezarlık vardı. Sıra sıra isimsiz mezar taşları, aradaki geçitleri kaplayan karman çorman çalılar. Sayısız mevsimin karı ve yağmuru yüzünden mezarlığın demir kapısı paslanmış, alçak beyaz mezar taşları tahrip olmuştu. Mezarlığın girişinde bir nar ağacı vardı. Bir yaz günü Ali'nin mutfak bıçaklarından biriyle ağaca adımızı kazıdık. Emir ve Hasan, Kabil'in sultanları. Bu sözcükler işi resmileştiriyordu. Bu ağaç bizimdi. Hasan'la ağaca tırmanır, kan kırmızı sınarları toplardık. Meyveleri yiyip ellerimizi otlara sildikten sonra Hasan'a kitap okurdum. Hasan yere bağdaş kurar, nar yapraklarının arasından süzülen güneş ışığı yüzünde oynaşırken sessizce beni dinler, arada bir yerden bir ot kopartırdı. Hasan'ın tıpkı Ali gibi, daha doğrusu Hazaraların çoğu gibi okuma yazma öğrenmeyeceği, daha doğduğu an, belki de Sanavabar'ın isteksiz rahmine düştüğü an kararlaştırılmıştı. Okuyup yazmak bir hizmetkar ne işine yarayacaktı ki? Ama sözcüklerin gizemi, cahilliğine karşın ya da belki cahilliği yüzünden Hasan'ı müthiş çekiyor, bu yasak ve gizli dünya onu büyülüyordu. Ona şiirler, öyküler, bazen de bilmece okurdum. Ama bunları çözmekte benden kat kat üstün olduğunu görünce bilmeceleri kestim. Ve herhangi bir çekişmeye yol açmayacak şeyler okumaya başladım. Nasrettin Hoca ile eşeğinin başına gelen aksilikleri, gülünç olayları örneğin. O ağacın altında saatlerce güneş batıncaya kadar otururduk ama Hasan havanın hala bir masala, hiç olmazsa bir paragrafa yetecek kadar aydınlık olduğunu ileri sürerdi. Hasan'a kitap okumanın en zevkli kısmı onun anlamadığı, irice bir söze rastladığımız zamanlardı. Onunla alay eder, cahilliğini yüzüne vururdum. Bir keresinde yine Nasrettin Hoca'nın bir öyküsünü okurken beni durdurdu. Bu sözün anlamı ne? Hangisinin? Eble. Anlamını bilmiyor musun dedim sırıtarak. Hayır Emir Ağa. Ama çok sık kullanılır. Olsun, bilmiyorum işte. Sesimdeki iğneleyici tını hissettiyse bile gülümseyen yüzü bunu ele vermiyordu. Okuldaki herkes ne demek olduğunu bilir dedim. Bir bakalım, eble. Evet, zeki, akıllı demektir. En iyisi bir cümle kurayım. İş sözcükleri geldi mi Hasan Öbleh'in tekidir. Ah dedi başını sallayarak. Daha sonra bundan büyük bir suçluluk duyardım. Kendimi affettirmek için de eski gömleklerimden birini ya da bir oyuncağımı verirdim. Kendime de bunun zararsız bir şakayı yeterince telafi ettiğini söylerdim. Hasan'ın o güne kadar okuduklarım arasında en sevdiği kitap eski Pers kahramanlarını anlatan 10. yüzyıldan kalma bir destan olan Şahname'ydi. Bütün bölümlere, özellikle de Feridun, Zal ve Rudabeh şahlara bayılmıştı. Ama tıpkı benim gibi onun da en sevdiği masal büyük savaşçı Rüstem'le rüzgar kadar hızlı atı Rahş'ın öyküsü olan Rüstem'le Sohrab idi. Rüstem yiğit düşmanı Sohrab'ı savaşta ölümcül bir biçimde yaralar ama onun uzun zaman önce yitirdiği oğlu olduğunu öğrenir. Üzüntüden kahrolan Rüstem oğlunun son sözlerini acıyla dinler. Eğer sen gerçekten benim babamsan kılıcını oğlunun kanıyla kirletmiş oldun ve bunu sırf inatçılığından yaptın. Yüreğini sevgiye döndürmeye çalıştım. Sana yalvardım çünkü sende annemden izler bulacağımı sandım. Ama yüreğine boşu boşuna seslenmişim. Şimdi ise birbirimize kavuşmak için artık çok geç. Bir daha oku lütfen Emir derdi Hasan. Bazen de tam bu bölümde gözleri yaşarır, ben de her seferinde kimin için ağladığını merak ederdim. Üstünü başını paralayan, başını küllere gömen acılı Rüstem için mi, yoksa son nefesini verirken bile babasının sevgisinin özlemiyle yanıp tutuşan Sohrab için mi? Ben şahsen Rüstem'in yazgısını o kadar da trajik bulmuyordum. Sonuçta bütün babalar içten içe oğullarını öldürme arzusu beslemez miydi? Bir gün Temmuz 1973'te Hasan'a küçük bir oyun daha oynadım. Ona kitap okuyordum. Bir anda öyküden uzaklaşıverdim. Hala okuyormuş gibi yapıyor, arada bir sayfayı çeviriyordum ama metni bütünüyle bırakmış, kendi uydurduğum bir öyküye geçmiştim. Hasan durumu farkında değildi elbette. Onun için sayfadaki sözcükler gizemli, çözülmesi olanaksız bir şifreler yumağıydı. Sözcükler sır dolu, gizli kapılardı, anahtarları da bendeydi. Daha sonra tam ona bastırmaya çalıştığım bir kıkırdamayla hikayeyi beğenip beğenmediğini sormak üzereydim ki Hasan alkışlamaya başladı. ''Ne yapıyorsun?'' dedim. ''Bu bana epeydir okuduğun en iyi öyküydü.'' dedi, hala alkışlayarak. Güldüm. ''Gerçekten mi?'' ''Gerçekten. Bu büyüleyici.'' diye mırıldandım. ''Ciddiydim. Bu öyle beklenmedik bir şeydi ki. Emin misin Hasan?'' Hala alkışlıyordu. ''Harikaydı Emir Ağa. Yarın biraz daha okur musun?'' ''Büyüleyici.'' diye inledim. Soluğum kesilmişti. Bahçesinde hazine bulan biri gibiydim. Yokuşu inerken düşünceler kafamda Şaman'daki havai fişekler gibi patlıyordu. ''Epeydir okuduğun en iyi öykü.'' demişti. Ona bir sürü öykü okumuştum. Hasan'a bir şey sorduğunu duydum. ''Ne?'' dedim. ''Büyüleyici ne demek?'' Güldüm. Onu sımsıkı kucakladım, yanağına bir öpücük kondurdum. ''Hey, neden yaptın bunu?'' diye sordu. Şaşırmış, kızarmıştı. Sırtına dostça bir şaplak indirdim. Gülümsedim. ''Sen bir prenssin Hasan. Sen bir prenssin ve ben seni seviyorum.'' Aynı gece ilk kısa öykümü yazdım. 30 dakikamı aldı. Sihirli bir kase bulan ve gözyaşlarını bu kasenin içine akıttığı zaman yaşların inci tanelerine dönüştüğünü gören bir adamın hikayesiydi. Ama yoksulluğuna karşın mutlu biri olan bu adam çok ender ağlamaktadır. Bunun üzerine gözyaşları sayesinde zengin olabilme umuduyla ağlamak için kendini zorlamaya, her yolu denemeye başlar. İnciler yığıldıkça hırsı bilinir. Öykü bir inci tepesinin üzerinde, elinde bıçak, kucağında da biricik karısını doğranmış bedeniyle oturan adamın hıçkırarak ağlamasıyla bitiyordu. O akşam iki sayfalık öykümü aldım, basamakları çıktım, babanın sigara odasına girdim. Baba ile Rahim Han pipo içiyor, konyaklarını yudumluyordu. ''Ne var Emir?'' diye sordu baba. Divana yayılmış, ellerini ensesinde kavuşturmuştu. Mavimsi duman başının çevresinde dönüp duruyordu. Ateş saçan gözleri karşısında boğazım kuruyuverdi. Genzimi temizledim, bir öykü yazdığımı söyledim. Baba başını salladı, yüzünde zorlama bir ilgiye işaret eden cılız bir gülümseme belirdi. ''Bak işte bu çok güzel, öyle değil mi?'' dedi. Başka da bir şey demedi. Duman bulutunun gerisinden bana bakmayı sürdürdü. Bir dakika kadar öylece durdum, bugüne kadar yaşadığım en uzun dakikadır. Saniyeler tek tek damla damla akıyor, birbirini izleyen saniyelerin arasında bir sonsuzluk uzanıyor. Hava ağırlaşmış, nemlenmiş, neredeyse katılaşmıştı. Hava değil, tuğla soluyordum. Baba bana dik dik bakmayı sürdürüyor, hadi oku demiyordu. Her zamanki gibi Rahim Han imdadıma yetişti. Elini uzattı, en küçük bir zorlamadan eser olmayan bir gülümsemeyle, ''Alabilir miyim Emircan?'' dedi, ''okumak isterim.'' Babanın bu sevgi sözcüğünü, canı bir kez olsun kullandığını duymamıştım. Baba omuzlarını silkti, doğruldu. Rahatlamış görünüyordu. Rahim Han onu da kurtarmıştı sanki. ''Evet, Rahim Kaka'ya ver. Ben yukarıya çıkıp hazırlanacağım.'' Sonra da odadan çıktı. Bazı günler babaya alabildiğine yoğun, dinsel denebilecek bir tapınma duyardım. Ama o an damarlarımı yarıp o lanetli kanını bedenimden akıtmak, def etmek istedim. Bir saat sonra gece göğü iyice kararınca babamın arabasına binip bir partiye gittiler. Rahim Han çıkmadan önce yanıma geldi, katlanmış bir kağıt parçasıyla birlikte öykümü geri verdi. Gülümsedi, gözünü kırptı. Senin için. Daha sonra okursun. Sonra bir an durdu ve beni pek çok editörden aldığım pek çok öyküden çok daha fazla yazmaya teşvik eden bir şey söyledi. Bravo. Onlar gidince yatağımın üzerine oturdum. Keşke Rahim Han babam olsaydı diye düşündüm. Sonra babayı, o iri geniş göğsünü, beni o göğse bastırdığı zaman kendimi ne kadar iyi hissettiğimi, sabahları nasıl brüt koktuğunu, sakalının yüzümü nasıl gıdıkladığını düşündüm. Ve içim öyle ani, öyle yoğun bir suçlulukta doldu ki banyoya koştum, lavaboya eğilip kustum. Daha sonra yatağıma kıvrıldım. Rahim Han'ın notunu tekrar tekrar okudum. ''Emircan, öykünü çok beğendim. Maşallah, Tanrı sana özel bir yetenek vermiş. Şimdi o yeteneği bilemek senin görevin. Çünkü Tanrı'nın armağanı olan yetenekleri boşa harcayan biri eşektir. Öykünün kusursuz bir dil bilgisi ve çok ilginç bir üslupla yazmışsın. Ama öykünün en etkileyici yanı içindeki ironi. Bu sözcüğün anlamını belki de bilmiyorsun. Ama bir gün öğreneceksin. Bu bazı yazarların meslek yaşamları boyunca vurgulamaya çalışıp da bir türlü başaramadığı bir şeydir. Sen bunu daha ilk öykünde başarmışsın. Kapım sana açık, her zaman da açık olacak Emircan. Anlatacak bir öykün olduğu sürece dinlemeye hazırım. Bravo. Dostun Rahim. Rahim Han'ın sözlerinden coşmuş bir halde sayfaları kaptım. Aşağıya Ali ile Hasan'ın yere atılmış bir şiltenin üzerinde uyuduğu hale koştum. Baba evde yokken Ali bana göz kulak olabilsin diye baba oğul burada uyurlardı. Hasan'ı sarsarak uyandırdım. Bir öykü dinlemek ister misin dedim. Uykul gözlerini ovuşturdu, gerindi. Şimdi mi? Saat kaç? Saati boş ver. Bu çok özel bir hikaye. Kendim yazdım diye fısıldadım. Ali'yi uyandırmamaya özen göstererek. Hasan'ın yüzü aydınlanıverdi. Öyleyse mutlaka dinlemeliyim dedi üstündeki örtüyü sıyırarak. Öyküyü ona oturma odasında mermer şövenin önünde okudum. Bu kez onu kandırmama gerek yoktu. Bunlar benim sözcüklerimdi. Hasan kusursuz bir dinleyiciydi. Kendini öyküye tam anlamıyla kaptırır, yüzündeki anlam öyküdeki iniş çıkışlara bağlı olarak sürekli değişirdi. Ben son cümleyi okuyunca ellerini sessizce çırptı. Maşallah Emira, aferin. Yüzü ışıl ışıldı. Beğendin mi dedim güzel bir övgünün tadını ikinci kez çıkartarak. Ah nasıl da tatlıydı. Bir gün inşallah büyük bir yazar olacaksın dedi Hasan. Ve dünyanın her yanındaki insanlar senin yazdıklarını okuyacak. Abartıyorsun Hasan dedim yaptığı şeye bayılarak. Hayır, önemli ve ünlü biri olacaksın diye üsteledi. Sonra tam bir şey ekleyecekken durakladı. Söyleyeceklerini tarttı, hafifçe öksürdü. Sana öykünle ilgili bir şey sorabilir miyim dedi çekinerek. Elbette. Söylesene Hasan dedim. Gülümsedim ama içimdeki güvensiz yazar ansızın telaşlanmıştı. Duymak isteyip istemediğinden emin değildi. Dedi. Neden adam karısını öldürdü? Daha doğrusu gözyaşı dökmek için illa da üzülmesi mi gerekiyordu? Soğan koklası olmaz mıydı? Donup kalmıştım. Bu kadar basit bir şeyi neden akıl edememiştim? Dudaklarım kıpırdadı ama hiç ses çıkmadı. Aynı gece hem yazmanın temel hedeflerinden birini, ironiyi öğrenmiştim. Hem de en büyük tuzaklarından birini, tutarsızlık. Üstelik Hasan'dan, yaşamı boyunca tek bir sözcüğü bile okuyamamış, yazamamış Hasan'dan. Soğuk ve karanlık bir ses ansızın kulağıma fısıldadı. Bu cahil Hazar ayını soracağım, o ne bilirmiş, alt üstlü bir hizmetçi, ne cüretle seni eleştiriyor. Eh diye başladım ama cümlemi bitiremedim. Çünkü aynı anda Afganistan bir daha dönüşü olmayan bir biçimde değişti.